Üçüncü kaset, ikinci yüz. Hazine büyüyen açığı kapamak için vergileri arttırarak yeni kaynaklar arama yoluna gitti. Bunun yükü ise gerek merkezi gerek yerel yönetimler kanalıyla köylünün sırtına bindi. Enflasyonun yükü daha çok sabit gelirlilerin, yani asker, sivil ya da adli olsun, memurların üzerindeydi. Bu ise onları rüşvete, kötü yola ve köylülerden hukuk dışı vergi istemeye itti. Zayıflamanın askeri nedenleri arasında Yeniçeri Ocağı'nın bozulması büyük önem taşıyor. Topraksal genişlemenin durmasının bir başka sonucu da Hristiyan kökenli asker bulmanın artık olanaksızlaşmasıdır. Bu silahlı kuvvetlere çok sayıda Müslüman nüfusun alınması sonucunu doğurmuştur. Böylece devlet içindeki çeşitli askeri ocakların bileşimi, dayanışma duygusu ve askeri disiplinleri bozulmuş oldu. 16. yüzyılın ortalarında yeterli sayıda seferin yapılmamasından aylak kalan ve ekonomik durumun kötülüğünden dolayı maaşlarını düzenli alamayan Yeniçerilere zanaatkarlık yapma izni verilmiş ve böylece ticaret hayatına atılan ve İstanbul tüccarlarıyla kaynaşan ocağın savaşma hevesi ve disiplini kaybolmuştur. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman döneminde evlenmelerine izin verildiğinden Yeniçeri ocağı bir de babadan oğula geçen bir niteliğe kavuşmuştur. Dolayısıyla 16. yüzyılın sonlarına doğru Yeniçeriler karışıklık çıkaran ve yıkıcı isteklerde bulunan bir ocak biçimine dönüştü. Örneğin 1589'da değeri düşürülen para ile maaşları verilince ayaklanarak Topkapı Sarayı'na kadar girdiler ve divan toplantıdayken padişahtan sorumlu yetkililerin kafalarını istediler. Bu isteğin yerine getirildiğini söylemek, devletin içine düştüğü durumu anlamaya yeter. Üstelik 1593'te sipahiler ayaklandığı zaman bu isyan Yeniçeriler tarafından bastırılmış ve böylece iki ocak arasındaki rekabetten yararlanmak gelenek halini almıştır. Bunun yıkıcı sonuçlarını söylemeye bile gerek yok. Osmanlı Devleti'nin zayıflama nedenleri arasına konan ve ne anlama geldiği de pek belli olmayan bir, devletin doğal yayılma sınırlarına kavuşması olgusu vardır. 18. yüzyıldan bakıldığında Rusya'nın doğal sınırlarının neresi olduğu iki aşağı üç yukarı belliydi. Bu devlet daha sonraki yüzyıllarda Moğolistan, Afganistan'ın kuzeyi, Kafkasya'nın güneyi, Polonya'nın doğu bölgesi ve Doğu Avrupa'nın geriye kalan yerlerinde genişleyip güçlenirken herhalde doğal sınırlarının ötesindeydi. Hele 17. yüzyıla gelinip ilk deniz aşırı sömürge imparatorlukları kurulduğunda doğal sınırlar kavramı anlamını tam anlamıyla yitirdi. Örneğin merkezi İstanbul olan bir kara devleti için Viyana kenti belki karadan ele geçirilmesi olanaksız olması bile son derece zor bir işti. Ama İtalyan yarımadasına denizden egemen olan bir devlet için bu denli zor olmasa gerek. Fatih Sultan Mehmet gibi ufku çok geniş bir hükümdarın yapmak istediği de belki buydu. İstanbul'dan sonra Roma'yı ele geçirmek ve İtalyan yarımadasına egemen olduktan sonra güneyden Avrupa'nın emperyal kalbi Viyana'yı çevirmek istemesi mantığa uygun düşüyor. Aksi halde 1479'da İtalyan yarımadasının güney ucundaki Otranto'yu eline geçirmesi ve gelecek saldırılar için burada Gedik Ahmet Paşa gibi en iyi komutanının yönetiminde 20 bin asker bırakması nasıl açıklanabilir? İtalya'nın dağınıklığını koruduğu, birçok kent devletin birbirine düştüğü bir dönemde iyi planlanmış ve hevesle yürütülen bir hareket ile bu iş gerçekleşebilir. Roma ile Bizans'ın yıkılmasının doğurduğu büyük boşluk, dirik ve güçlü bir devlet tarafından doldurulabilirdi. Ama Büyük Fatih'in 1481'de genç yaşta ölmesi bu ihtiraslı ama gerçekçilikten pek uzak olmayan planın uygulanmasını engelledi. Üstelik ölümü üzerine Osmanlı Devleti'nde ilk kez başlayan taht kavgası sırasında 2. Beyazıt'ın kardeşi Cem Sultan'a karşı kullanmak üzere Gedik Ahmet Paşa'yı ve Otranto'daki kuvvetlerden büyük bir bölümünü geri çekmesi, Otranto'nun hemen düşmesine yol açarak planı tam anlamıyla tarihin derinliklerine gömdü. İngiltere, Hollanda, Portekiz gibi devletlerin deniz egemenliğinin büyük önem kazandığı inceleme konusu olan dönemde doğal genişleme alanının sınırları hangi ölçütle nasıl çizilebilir? Bir Hindistan, bir Avustralya ve bir Amerika çizilecek sınırın temel mantığını soramamaktadır. Tüm bu düşüncelerin ışığı altında söylenebilecek olan Osmanlı Devleti'nin zayıflamasının temel nedenleri arasına devletin doğal yayılma alanlarının sınırlarına dayandığı varsayımından çok açık denizlere tam anlamıyla egemen olamamasını koymak gerektiğidir. İyi iyi iyi. Sokullu dönemi, zayıflamaya karşı önlemler. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra gelen padişahların çoğu devlet işlerine büyük ilgi göstermemişlerdir. Bu durum bir bakıma ülkenin yararına da olduğu denebilir. Çünkü devlet işleri hemen tümüyle yetenekli sadrazamların eline geçmiş, Sokullu ve Köprülüler gibi ve zayıf padişahlar ve güçlü sadrazamlar dönemi başlamıştır. Kanuni'den sonra tahta geçen 2. Selim döneminde 1566-1574, Rus gücü Osmanlıları Karadeniz'in kuzeyinden tehdit etmeye başlamış, Kazan Hanlığı ve tüm Volga Vadisi üzerinde egemenliğini kurmuştu. Üstelik Türkistan'ın da ele geçmesiyle buradaki Müslümanların Osmanlı padişahının koruyucusu olduğu kutsal yerlere dini ve ticari amaçlarla gitmelerini engellemeye başlamışlardı. Bu olumsuz gelişmeler karşısında Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın İslam alemini zayıflatan temel nedenleri doğru olarak anlayıp çeşitli karşı tedbirler aldığı gözleniyor. 1568'deki Azak Seferi bunlardan biridir. Azak Seferi'ne uzun vadede önemli sonuçlar doğurabilecek amaçlarla girişilmiştir. Her şeyden önce Karadeniz'in kuzeyinde ciddi boyutlara ulaşan Rus genişlemesi, bu devlet yörede daha da güçlenmeden durdurulmak istenmekteydi. İkinci olarak halife sıfatıyla tüm dünya Müslümanlarının koruyucusu olan Osmanlı padişahının prestijinin yeniden sağlanması amaçlanıyordu. Ayrıca Sokullu Mehmet Paşa Don ile Volga akarsuları arasında Osmanlı donanmasının geçebileceği bir kanal yaptırmak düşüncesindeydi. Böylece Osmanlı denetimindeki Azak Denizi'ne dökülen Don ile Hazar Denizi'ne dökülen Volga birbirine bağlanırsa Osmanlı donanması Hazar'a da hakim olacaktı. Bunun Osmanlı Devleti açısından iki avantajı vardı. Bir kere hem batısından hem de donanma ile Hazar Denizi'nden baskı altında tutulacak olan İran, Osmanlılara karşı serüvenlere girişmekten alıkonabilecekti. İkincisi, Osmanlı kuvvetleri Rusya ile İran arasına girerek güneye doğru Rusya'nın olası genişlemesini durdurabilirdi. Tüm bunlardan Sokullu Mehmet Paşa'nın İslam dünyasını tehdit eden ve daha önce değinilmiş bulunan 3 unsurdan en az ikisini kavradığı ve tedbir almaya çalıştığı anlaşılıyor. Sünni-Şii çatışmasının İslam dünyasına zarar vermeyecek boyutlarda tutulması ve Rus tehlikesinin ortadan kaldırılması. Ne var ki iklim koşullarının uygunsuzluğu ve zamanın teknolojisinin yetersizliği bu ilginç ve akıllı projenin gerçekleşmesini engellemiştir. Yapılan Osmanlı-Rus antlaşması mevcut statükoyu da pek değiştirmemiştir. İlginç olan bir nokta Sokullu'nun Süveyş'te de bir kanal açma ve böylece Osmanlı donanmasını Hint Okyanusu'na kısa yoldan çıkarma düşüncesidir. Ancak tüm bu işle uğraşılacakken Yemen'de patlak veren ayaklanmanın bastırılmasına çalışılmıştır. Sokullu'nun denizlerde beliren İberik tehdidi konusunda da duyarsız olmadığı anlaşılıyor. Sokullu Akdeniz'de bir numaralı düşman saydığı İspanya'ya karşı bir hareket düzenlemeyi tasarlıyordu. Ancak 2. Selim'in İstanbul ile Mısır arasındaki ticareti engelleyen ve Doğu Akdeniz'de çok stratejik bir yere sahip olan Kıbrıs Adası'nın fethi konusundaki kararlılığı bu harekatı engelledi. Kıbrıs Adası 1571 yılında Venedik Cumhuriyeti'nden alındı. Adada Katoliklere karşı Yunan Ortodokslarının eski ayrıcalıkları canlandırıldı ve Latin tutsak sistemi kaldırıldı. Venedik soylularına ait olan toprak devleştirildi, yerel halka ekonomik yardımda bulunuldu ve Kıbrıs'a Anadolu'dan nüfus yerleştirildi. Kıbrıs'ın Osmanlılarca fethi Hristiyan dünyasında büyük bir tepkiye yol açtı. Papa V. Pius'un çabaları sonucunda tüm Hristiyanları bir Haçlı ruhu içinde birleştirmeyi amaçlayan sürekli kutsal birlik kuruldu. Papalık, İspanya, Venedik, Malta şövalyeleri ve İtalyan kent devletlerinden oluşturulan filoya 5. Charles'ın oğlu Don Juan komuta etti. İnebahtı Deniz Savaşı, Lepanto, Hilal ile Haç arasındaki son deniz savaşıdır ve Osmanlı donanmasının yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Cervantes, Don Kişot adlı kitabında bu savaştan Hristiyanlar için Türklerin yenilmez olmadığını gösteren en talihli gün diye söz eder. İnebahtı'dan 6 ay sonra 1572 yılında kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa'nın komutasındaki Osmanlı donanması Akdeniz'in egemeni olduğunu göstermek için Akdeniz'e açıldı. Osmanlı bayrağının yeniden Akdeniz'de görülmesi, Venedik'in Osmanlılarla ticaret çıkarları ve zaferden sonra Hristiyan devletleri arasındaki ittifakın çözülmesi sonucunda Venedik'le Osmanlılar arasında Kıbrıs'ı resmen Osmanlı Devleti'ne bırakan bir barış antlaşması imzalandı. 1573'te İnebahtı'dan sonra İspanya'nın eline geçmiş bulunan Tunus geri alındı. 1578'de Osmanlı etkisi Fas'a kadar genişletildi. Burada Fas şerifi kendileri için çalışacak bir başkasını tahta çıkarmak için müdahale eden Portekiz'e karşı Osmanlılardan yardım istemişti. Yapılan savaşta Osmanlı donanması galip çıktı ve hatta Portekiz kralı Sebastian öldü. Bu deniz yenilgisi Portekiz'in başat güç durumundan düşmesinde başlıca rol oynamıştır. 1578'de 2. Selim Eceli ile 1579'da Sokullu Mehmet Paşa ise muhalifleri tarafından öldürüldü. Bu üstün yeteneklere sahip sadrazamın öldürülmesi, Osmanlı Devleti'nde uzun sürecek olan gerileme ve yıkılma döneminin başlangıcını oluşturan en önemli olaydır. İve 4. Murat ve devletin yeniden canlanması. 2. Selim'den sonra Silik Padişahlar dönemine girilir. 4. Murat'ın tahta çıktığı 1623 yılına kadar olan bu dönemde saltanat mücadelesinde kardeş katilliği artarak sürüyor. 1. Mustafa gibi gerçekten akli dengesi bozulmuş olanlar tahta çıkıyor, haremin devlet işlerindeki etkisi artıyor, askeri disiplini bozulmuş olan Yeniçeri Ocağı bulduğu her fırsatta ayaklanıp karışıklık çıkardığı yetmiyormuş gibi devleti işlerinde haremle birlikte en etkili güç haline geliyordu. Yeniçerileri ortadan kaldırmak isteyen ilk padişah 2. Osman'dır. Bunun için büyük bir Asya ordusu kurmayı planlamış ve bunlarla İstanbul'a yürüyüp Yeniçeri ve Sipahi ocaklarını ortadan kaldırmayı, yeni ve güçlü bir ordu ile devleti güçlendirmeyi denemiştir. Ancak 1622'de Yeniçeri ve Sipahilerin ayaklanması sonucu, annesi Safiye Sultan'ın da dolaplarıyla 1. Mustafa yeniden tahta çıkarılmış ve 2. Osman öldürülmüştür. 2. Osman tebaası tarafından öldürülen ilk Osmanlı padişahıdır ve devletin ne duruma düştüğünü de en iyi belirtisidir. Osmanlı Devleti'nin böyle bir ortamda ihtiyaç duyduğu, Yeniçerilerin acımasızlığını, sivil yönetimin çürümüşlüğünü ortadan kaldıracak, en az onlar kadar zalim ve onların saygı duymadığı kanun düzenini tekrar kuracak bir tirandı. Tahta geçtiğinde 14 yaşında olan Murat, zamanla tam böyle bir hükümdar oldu. Evliya Çelebi, Murat'ın Osmanlı padişahları arasında en acımasız olduğunu yazar. Murat tahta geçtiği zaman devletin her yerinde karışıklık vardı. Anadolu iç savaş ve ayaklanmalarla inliyor, İran, Bağdat ve Erivan'ı ele geçiriyor. Lübnan'da kabileler isyan ediyor. Mısır valileri sadakatsizlik örnekleri veriyor. Berberi kabileler bağımsızlık için çalışıyor. Kırım Tatarları ayaklanıyor. Çapulcu Kazaklar Boğaz'a kadar tüm Karadeniz kıyılarını yağmalıyorlardı. Bu felaket durum genç Murat'ın kesin gözlemlerine konu oldu ve önemli dersler çıkardı. Kısa bir süre sonra da devletin yönetimini tümüyle eline aldı. 4. Murat önce yönetimi haremden ve dolap çeviren vezirlerden kurtardı. Yeniçeri ve sipahilere bağlılık yemini ettirdi ve estirdiği terör anarşinin sonunu getirdi. Bu iki ocağın devlet işlerindeki etkisini ortadan kaldırdıktan sonra Anadolu'daki ayaklanmaları bastırdı. Ve 1635'te ilk Asya seferine çıkarak Erivan'ı yeniden ele geçirdi. 1638'de Bağdat seferine çıktı. Bağdat geri alındıktan sonra İran'da 100 yıl önce Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı barışa benzer bir barış yapıldı. Bu gazi geleneğini sürdürerek ordusunun başında savaşan Osmanlı padişahının yaptığı son barış olacaktır. 4. Murat işleri tam yoluna koyamadan 1640'da öldü. Devlet ölümünden sonra yeniden büyük bir çöküntü içine girecektir. 4. Murat'ın yerine tümüyle Topkapı'da yetişen, korku içinde büyüyen, babasının zulmünü devralan ama onun değerlerini almamış bulunan 1. İbrahim geçti. Ve Köprülüler dönemi, Avrupa baskısının azalması. 1. İbrahim dönemi 1640-1648, içeride çürümüşlük ama dışarıda sınırlı başarılar dönemidir. Yetenekli komutanlar sayesinde Kırım Kazakların elinden geri alınmış ve Girit'in önemli limanları ele geçmiştir. 1648'de 1. İbrahim tahttan indirilerek yerine 7 yaşındaki 4. Mehmet geçirilmiştir. Yeni padişahın çocukluk ve olgunluk dönemlerinde büyük devlet adamları olan Köprülülerin sadrazam olduklarını görüyoruz. Köprülüler etkili ve aydın bir yönetimle padişahın mutlak despotizmini sınırlandırmışlar, ve devlete belirli bir iç istikrar sağlamışlardır. Bu sırada devlet Avrupa'dan baskı altında kalmadığı için bunun sağlanması kolaylaşmıştır. Şimdi Sultan Süleyman'ın ölümü üzerinden tam 100 yıl geçmiş bulunmaktadır. Bu 100 yıl içeride karışıklıklar ve dertler dönemidir. Avrupa'da artık fetihler dönemi kapanmıştır. Ancak Avrupa devletlerine toprak da yitirilmiş değildir. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda Habsburg İmparatorluğu'na ilk yenilgisi 1664 yılında St. Gotthard'da olmuştur. Bu savaşın önemi 17. yüzyılda Osmanlı ordusunun ve askeri bilgisinin dönemin gelişmelerinin arkasında kaldığı açık bir biçimde göstermesidir. 30 yıl savaşları sonunda Avrupa ordularının örgütlenme, eğitim, önderlik, taktik ve malzeme açısından çok büyük deneyler ve gelişmeler kazandığı anlaşılmış, Köprülü'nün ilk başarısı ve iyimserliğine rağmen Osmanlı ordusunun geleneksel yöntemleriyle çağın gerisinde kaldığı ortaya çıkmıştır. Bu arada daha önce iki limanı ele geçiren Girit Adası'nın başkenti Kandiya 1666 yılında zapt edilmiştir. Köprülü ailesinden Sadrazam Ahmet Paşa'nın 1672 yılında ölümü ve 4. Mehmet'in damadı olan Kara Mustafa Paşa'yı sadrazamlığa getirmesi, Köprülülerin canlandırmaya çalıştıkları devletin gerilemesinin artık önlenemeyeceğinin ilk habercisi oldu. İV. Viyana Kuşatması 1683. Sadrazam Kara Mustafa Paşa bir fatih olarak dünyaya ün salmak hülyasında olan çok ihtiraslı bir adamdı. Bağnaz bir Hristiyan düşmanı olarak 1. Bayezid'in tehdidini yenilediği, yani bir gün Roma'nın St. Peter Meydanı'nda atla dolaşacağını söylediği rivayet edilir. Viyana'yı ele geçirdikten sonra Ren'e doğru yürüyüp Fransa Kralı 14. Louis ile savaşacağını da söylemekteydi. Ama ne var ki bir askeri komutan olarak yetenekleri çok sınırlıydı. 1680'lerle birlikte Katolik yönetiminden memnun olmayan Protestan Macarlar ayaklanmaya başladılar ve imparatora karşı bir iki başarıdan sonra padişahtan yardım istediler. Ayrıca Fransa'ya da yardım için başvurmuşlardı. 14. Louis yardım vaat ederken İstanbul'daki elçisi aracılığıyla bir Osmanlı-Habsburg savaşında yansız kalacağını da belirterek Osmanlıların son Viyana kuşatmasını tahrik etmiş oluyordu. Edirne'de 1683 ilkbaharında büyük bir ordu toplandı. Bu eski Osmanlı geleneklerine uygun olarak din uğruna Hristiyan Avrupa'ya karşı girişilen son büyük Müslüman seferidir. Kara Mustafa Paşa'nın en önemli eksiği tıpkı Sultan Süleyman'ın 1529'da yaptığı gibi ağır toplarını getirmemiş olmasıydı. Sadrazam daha çok Türklerin gerçekten çok üstün oldukları mayıncılığa, tünel kazarak patlatıcı ile surları devirmeye güveniyordu. Önce kenti ablukaya alarak yardım gelmesini önlemeye çalıştı ve sonra siper kazma işine girişildi. Kale altında patlatılan mayınların surlarda açtığı deliklerden bir iki kez kente girmek mümkün olduysa da bu girişimler püskürtüldü. Tam bu sırada Polonya birliklerinin kentin yakınlarına geldiği görüldü. Polonya Kralı Jan Sobieski kente hakim olan bir tepede, Kahlenberg Tepesi, karargahını kurdu. Bu tepenin Osmanlılar tarafından korunmamış olması Kara Mustafa Paşa'nın bir başka hatasıdır. Kentin kuşatılması ile meşgul bulunulduğundan Polonya birliklerine karşı önlem alınmamıştı. Üstelik Sobieski'nin geldiği görülmüş olmasına rağmen kuvvetin bir kısmı bu yeni düşmanla uğraşmak için ayrılmadı. Kahlenberg Tepesi'ni eline geçirmek için bir harekette de bulunmadı. Kaleden top atışı başlayıp ve Polonya süvarileri tepeden aşağı inerek Osmanlı ordusunu iki ateş arasında bıraktıkları zaman artık yapacak bir şey kalmamıştı. İki ateş arasında bırakılan Osmanlı ordusu çekildi. Sultan Süleyman 150 yıl kadar önce Viyana'yı ulaşım sorunları, havanın muhalefeti ve ağır toplarının olmaması yüzünden alamamış ama ordusuna hiçbir zarar verdirtmeden geri dönmesini bilmişti. Ancak bu kez Kara Mustafa Paşa bir meydan savaşı vermiş ve ordusu büyük ölçüde darmadağın olmuştu. Bu Viyana başarısızlığının önemli sonuçları oldu. Bir kere Osmanlıların bir fatih devlet olarak prestijinde büyük yaralar açıldı. İkincisi, kuşatmadan bir yıl sonra Venedik, Osmanlı Devleti'ne savaş açarak Preveze ve Mora'yı, Habsburglar'da Hırvatistan'ın büyük bir bölümünü işgal etti. Böylece Osmanlı Devleti'nde toprak yitirme süreci tam anlamıyla başladı. Üçüncü olarak bu tarihten sonra yeni ulus devletleriyle Batı'nın gücü Doğu'ya galebe çalacak ve bundan böyle aradaki uçurum yalnız askeri değil, ekonomi ve toplumsal gelişme alanlarında da belirgin bir hal alacaktır. Son olarak Avrupa için artık bir tehdit oluşturmayacak olan Osmanlı Devleti, başka bir devletin genişleme konusu haline gelecektir, Rusya. Ve II. Karlofça ve gerileme dönemi, 1699'da Osmanlıların Habsburglara yenilgisi ve Karlofça Barış Antlaşması ile Macaristan'ın büyük bir bölümünü yitirmesi, genel olarak İslam dünyası ile Avrupa arasındaki askeri dengede bir dönüm noktasıdır. Bu noktadan sonra Osmanlı Devleti Avrupa'ya karşı savunmaya geçecek ve merkezi otoritenin emirlerine karşı çıkacak olan yerel yöneticiler, valilerle uğraşılacaktır. Bu uğraş içinde hem devlet başarıya karşı zayıflayacak, hem de Avrupa devletlerinin Osmanlıların iç işlerine müdahalesi başlayacaktır. Tüm bu gelişmelerin sonucu ise savaş alanlarında yenilgiler dizisidir. Gerçekte İslam dünyası bu yenilgilere hazır değildi. 17. yüzyılın sonuna kadar İslam ve Hristiyan dünyaları arasındaki uzun çatışmada başarı ibresi hala Müslümanların lehine ağır basıyordu. Tarihin akışının aldığı bu yeni eğilim, İslam dünyasını çözümü çok zor bir bilmeceyle karşı karşıya bıraktı. İslam dünyası için felaketlerin yeni olmadığı doğruydu. Ama bundan öncekilerin hemen hemen hepsi geçici nitelikte olmuştu. Abbasi halifeliği yıkılmış ama Osmanlı Devleti İslamiyet'in görkemini geri getirmiş ve sınırlarını genişletmişti. Dolayısıyla fırtınanın geçmesini mi beklemek gerekiyordu? Ama bu yeni fırtınanın duracağı yoktu ve İslam dünyasının yalnız çatısı uçmakla kalmamış, artık tekerinden de rahatsız edici sesler gelmeye başlamıştı. Zamanla İslam dünyasında iki farklı tepki doğdu. Birisi Hazreti Muhammed'in doğru yolundan sapıldığını, Sufizm gibi inanışlarla Tanrı'nın birliğinin ve görünmezliğinin zedelendiğini öne sürüyordu. Yapılacak şey İslamiyet'in 7. yüzyıldaki temel kurallarına geri dönülmesiydi. Bu yolla kurulacak İslam birliği, dayanışması ve ilk günlerin hevesi, Batı karşısında üstünlüğün yeniden kazanılmasını sağlayacaktı. Buraya kadar anlatılanlardan bu tepkinin önemli bir noktaya varamayacağını söylemenin bile gereği yok. Bu görüşün en önemli mimarı, Arabistan'da çevresine taraftarlar toplayan Abdülvahhab'dır, 1703-1792. Vahhab'ın etkisi Arap çöllerinin ötesine pek geçemediyse de, bugüne kadar İslam dünyasının karşılaştığı ikileme çözüm yolu olarak ayakta kalmıştır. İslam dünyasından Batı'ya karşı üstünlüğün elden kaçmasına karşı doğan tepkilerden ikincisi, Avrupa'nın başarısını sağlayan önemli gelişmeleri ve yenilikleri İslam toplumuna uygulamak yönünde çıktı. En belirgin yenilik askerlik alanındakiydi ve toplumu pek sarsmadan bu yeniliklerin alınması mümkün olabilirdi. 18. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nde ordunun Avrupa modeline uygun olarak yeniden düzenleme faaliyetleri başladıysa da, Yeniçerilerin ve ulemanın tutuculuğu bu yenilik hareketlerini baltaladı. Bu yöndeki ciddi faaliyetler ancak 19. yüzyıldaki Osmanlı reform hareketlerinde görülecek ama o zaman da çok geç kalınmış olacaktır. Sonuç olarak kör bir tutuculuk, nesnel gelişmeler karşısında ortadan kalkmakta olan toplumsal bir düzenin çökmekte olan kuruluş ve düşüncelerine bağlılık. 19. yüzyılın ortalarına kadar Müslüman dünyaya egemen oldu. 1700'lere gelindiğinde Batı'nın denizlerden sonra karada da üstünlüğüne karşı İslam dünyasının hiçbir rekabet şansı kalmadı. Tam tersine bu dünyanın büyük bir bölümü Batı'nın sömürgesi biçimine dönüştüler. 3. Dünya dengesinin sarsılması, globalleşmeye geçiş, 1700-1850. Dünyanın Orta Doğu, Hindistan, Çin ve Avrupa arasındaki binlerce yıllık dengesi, 1850'lerde yeryüzünün belki de en önemli ve gerçek devrim sayılabilecek endüstri ve demokrasi devrimlerine kadar tam anlamıyla ortadan kalkmış değildir. Avrupa'da Orta Çağ'ın düzeni Rönesans ve reform hareketleriyle yıkılmış bulunuyordu. Bundan sonra Büyük Fransız Devrimi'ne kadar olan döneme Avrupa'da eski rejim, Ancient Rejim adı verilmektedir. 19. yüzyıldaki endüstri ve demokrasi devrimleri ise modern ya da çağdaş dünyayı doğurmuştur. Ortaçağ Avrupası, Rönesans ve Reformasyon, Eski Rejim, Endüstri ve Demokrasi, Modern ve Çağdaş Dünya. A. Globalleşme sürecinin önemli özellikleri ve ulus devletin güçlenmesi. İnceleme konusu olan 1700-1850 dönemi, dünyanın globalleşmesinin hızlandığı dönemdir. Bu sürecin daha iyi anlaşılması için çok çarpıcı bazı özellikler üzerinde durmak gerekiyor. Globalleşmenin önemli özelliklerinden biri, bu sürecin hızlanmasında enerji kaynağı durumunda olan Avrupa şiddeti ve kibiridir. Avrupalının atılganlığı ve acımasızlığı gelişmiş askeri teknoloji ile birleştiğinde, Atlantik kıyı devletlerinin önce denizlere ve sonra karalara egemen olması işten bile değildi. Avrupa'nın bu savaşkanlığı, İslam dünyası hariç dünyanın öteki uygarlıklarının davranış kalıpları ve edilginlikleriyle karşılaştırıldığında çok daha belirgin bir hal alıyor. Bunların hiçbiri Aztek, Maya uygarlıklarını, Kuzey Amerika Kızılderililerini, Hint ve Çin insanını düşünün, böylesine acımasızca kullanılan bir güç karşısında tutunamazdı ve tutunamadı. Özellikle büyük coğrafi keşiflerin hemen sonrasında Avrupalıların yeni dünyalarda kazandıkları kolay zaferler bir efsane gibi büyüdü. Ve 20. yüzyıla kadar ciddi bir biçimde meydan okunmayan bir Avrupa yenilmezliği duygusu yarattı. Böylece uygarlığın globalleşmesi sürecinde Avrupa savaşkanlığı tüm uluslararası sistemin başat özelliği haline geldi. Globalleşme sürecinin ikinci çarpıcı özelliği, denizlerin ve denizciliğin kazandığı önemdir. İlk İspanyol ve Portekiz kaşiflerin kurdukları global şebeke denizciliği dayanıyordu ve 20. yüzyıla kadar da öyle kaldı. Bu deniz üstünlüğü ve kurulan denizcilik şebekesi, karayollarını ve bunun üzerinde kurulu kara uygarlıklarını gölgeye düşürdü. Batı Avrupalılar deniz üstünlükleriyle kara uygarlıklarını çember içine aldılar, sınırladılar, ulaştırma hatlarını kestiler ve böylece onları cılız bıraktılar. Globalleşme sürecinin üçüncü özelliği, dünya toplumunun ölçeğini genişletmek suretiyle bu büyük ölçekte faaliyet gösterecek yetenekte örgütlenmeyi de gerektirmesidir. Modern toplumun modern devlet, modern girişimcilik ve modern bilim gibi temel örgütlenme tipleri, globalleşme süreci tarafından biçimlendirilmiş ve ondan büyük ölçüde yararlanmıştır. Kısaca devlet faaliyetinin ve etkinliğinin genişlemesi, globalleşme sürecinin en önemli sonucu sayılabilir. Hükümetlerin askeri faaliyetleri de globalleşme sürecinde giderek deniz gücünün gelişmesine dayanmaya başladı. Uzak ve deniz aşırı bölgelerde deniz harekatı yalnız teknoloji gerektirmiyordu. Deniz harekatı pahalı olduğundan sürekli bir vergi geliri, gemi yapım ve yedek parça endüstrisi, sadık ve iyi yetiştirilmiş bir iş gücü, ve uzun vadeli amaçlar doğrultusunda bu unsurların işbirliği içinde çalışmasını sağlayacak bir hükümet sistemi de gerektirmekteydi. Kısaca dünyayı dolaşacak askeri ve ticari deniz filolarını kurup sürdürecek hükümetler artık güçlü hükümetler olmak durumundaydı. 16. ve 17. yüzyılların sonlarına yanıt veren büyük monarşiler 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın ihtiyaç duyduğu ve globalleşmenin ürünü olan böyle güçlü hükümetleri ya kuramadılar ya da sürdüremediler. Bu güçlü hükümetleri kursa kursa yeni ulus devlet kurabilirdi. Artık Avrupa insanı için uluslararası politika, monarklar ve prensler değil, ölümsüz devletler arasındaki bir alışveriş olmalıydı. Dolayısıyla monark ve prensler temsil ettikleri devletlerden giderek daha az önem taşımaya başladı. 18. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte şu ya da bu kralın çevirdiği dolaplar ya da ihtiraslarından çok Fransa dış politikasının dolapları ya da Prusya'nın ihtiraslarından söz edilmeye başlandı. Dinin de birleştirici rolünün kalmadığı 18. ve 19. yüzyıllarda kişiler devletin üstünlüğü ve dokunulmazlığına büyük bir inançla sarıldılar. Devlet tüm uluslararası sistemde tek geçerli ve başat birim haline geldi. Bu yüzyıllarda birlik, barış, refah ve milyonlarca insanın yaşamı değil, İtalya'nın birliği, Prusya'nın egemenliği, Fransa'nın şan ve şöhreti, Rusya'nın büyüklüğü gibi konular üzerinde durulacaktır. 15. yüzyıla kadar Avrupa insanı dindar olarak düşünülebilirdi. 19. yüzyıla gelindiğinde artık tümü yurtsever olmuştur. Avrupalının tanrısı 19. yüzyılda Almanya, Fransa ve İngiltere idi. B. 18. yüzyılın büyük savaşları ve Paris Barışı 1763. Daha önce gördüğümüz gibi 30 yıl savaşlarından Fransa Avrupa'nın en güçlü devleti olarak çıktı. Ama 14. Louis'nin ölümünden sonra 1715 Fransa'nın askeri üstünlüğü yavaş yavaş ortadan kalkmaya ve bir uçta İngiltere, öteki uçta Avusturya güçlenmeye başladı. Eski rejim tümü titizlikle bağımsızlığını korumaya çalışan çok sayıda devlet üzerine oturuyordu. Fransa 14. Louis ile bu güç dengesini bozmaya çalışmış ama İngiltere'nin 1689'da Büyük İttifaka girmesiyle güç dengesi yeniden kurulmuştu. Bunu izleyen yıllarda Avrupa'da İspanya İmparatorluğu'nun parçalanması 1700-1714, Baltık'ta İsveç İmparatorluğu'nun yıkılması 1700-1721 ve Polonya'nın parçalanması gibi büyük çaplı düzenlemeler ile Avrupa'nın belli başlı devletleri arasında güç dengesine dikkat edilerek yapılmıştı. Bunu izleyen 7 yıl savaşlarında 1756-1763 İngiltere kesin bir zafer kazandı ve Hindistan ile Amerika'daki Fransız topraklarını eline geçirdi. 18. yüzyılın ikinci yarısında ise Doğu Avrupa'daki genişlemeden Rusya ve Prusya'nın Avusturya'ya göre daha avantajlı çıktıkları gözlenmektedir. 1500'lerden sonraki 300 yıllık süre içinde Batı'nın yükselişi 7 yıl savaşları sonunda imzalanan Paris Barış Antlaşması'nda açıkça görülmektedir. Bu antlaşmada 4 büyük Avrupa devleti, İngiltere, Fransa, İspanya ve Portekiz dünyaya kendi istedikleri gibi bir düzen vermeye çalıştılar. İngiltere ilk kez bir dünya gücü olarak tanındı ve Fransa ile 100 yıllık mücadelesi İngiltere lehine sonuçlandı. Artık bundan sonra örneğin Asya ve denizlerinde güç dengesini sağlayacak olan Osmanlı Devleti bir yana, Portekiz ve İspanya bile değil İngiltere'ydi. Paris Antlaşması yalnız Avrupa'nın öteki uygarlıklara göre üstünlüğünü göstermekle kalmamış, Avrupalılar arasında 18. yüzyıl savaşlarının sınırlı niteliğini de ortaya çıkarmıştır. Önceki din savaşlarına damgasını vuran haklılık inancı ve savaşları yıkıcı sonuçlara götüren bağnazlık, 19. ve 20. yüzyıllarda daha da coşkulu bir biçimde yeniden belirecekse de 18. yüzyılın bu büyük savaşlarında görülmemektedir. 30 yıl savaşlarından sonra Avrupa devletleri arasındaki rekabet dini mücadeleye değil, kurulu ulus devletler arasında güç dengesini sağlama temeline oturdu. Güç dengesi 1713 Utrecht Barışı'ndan beri Avrupa devletleri arasında barışın gereği olarak düşünüldü. Dolayısıyla 18. yüzyıl savaşları hiçbir zaman var ya da yok olma mücadelesi biçimine dönüşmedi. Bazı savaş kurallarının ortaklaşa gözlenmesiyle yıkıcılığı azaltıldı. Ordular göreli olarak küçüktü ve amaçları da karşı tarafın toptan yok edilmesi olmadı. Üstelik din savaşlarında sivil halka verilen büyük zarar göz önüne alınarak savaş alanları sınırlandırıldı. 18. yüzyıl savaşlarının böyle ılımlı bir nitelik almasının önemli bir nedeni, Avrupa'nın globalleşen ticareti ile kazandığı yeni zenginlik ve refahta aranmalıdır. Gelişen ekonomiye zarar vermemek düşüncesiyle ordular ekonomik bakımdan üretici olmayan kesimden oluşturuluyordu. Her hükümet, köylü mühendis ve burjuvalar gibi üretken kesimi, hem üretimi hem de toplumun bu kesiminin ödediği vergileri sürdürmek için işinin başında bırakmıştır. 18. yüzyıl ortalarının bu büyük savaşları halklar arasında değil de hükümetlerin temsil ettiği oligarşi ve aristokratlar arasında ve ulus bilinciyle yürütülmeyen son savaşlardır. Bu savaşların 1740-1748 yılları arasında verilenine Avusturya Veraset, 1756-1763 arasındakine ise 7 yıl savaşları denir. Gerçekte ikisi aynı savaş olup şu iki temel sorun çevresinde dönmüştür. İngiltere ile Fransa arasında sömürge, ticaret ve deniz gücü için, Prusya ile Avusturya arasında Orta Avrupa'da toprak ve askeri güç yönünde mücadele. Savaş sonunda imzalanan ve Avusturya'nın yenilgisini vurgulayan 1748 tarihli Alkslı-Kapel barışı ile taraflar son derece önemli bir Alman toprağı olan Silezya bölgesinin Prusya'ya geçmesine karar verdiklerinden, Prusya Avrupa'da hesaba katılması gereken önemli bir güç haline geldi. Böylece bir yanda genişleyen Prusya ile öte yanda hala büyük bir devlet olan Avusturya, sınırları tam belli olmayan ve Almanya denen bölgede iki önemli güç olarak ortaya çıktılar. Tarihte bu duruma Alman ikiliği, German dualizm denecektir. Bu antlaşmayla İngiltere ile Fransa arasında kısa süreli bir silah bırakışması oldu. Bundan sonra Avusturya, Silezya bölgesini yeniden ele geçirmek için Avrupa'nın büyük askeri gücü Fransa ile ittifak yollarını aramaya başladı ve bu İngiltere ile Prusya'yı birbirine yaklaştırdı. İngiliz-Prusya ittifakı 1756 yılında yapıldı. Avusturya ise Fransa'nın ittifakını sağlamak için hanedanlar arası evlilik gibi binlerce yıllık bir yöntemi kullandı. İleride Fransız tahtına geçecek olan 16. Louis ile Avusturya İmparatoriçesi Maria Teresa'nın kızı Marie Antoinette evlendirildiler. Fransa ile Avusturya arasındaki ittifaka sonra batı sınırında güçlenen Prusya'yı sınırlamak isteyen Rusya da katıldı. Bu üçü Prusya Krallığı'nı yeniden Brandenburg Dükalığı sınırları içine sokmak için mücadele ederken Prusya yeni güçlü statüsünü ve Silezya'yı elinde tutmak için savaşıyordu. Kesin bir sonuca ulaşamayan savaş sonunda imzalanan barışla savaş öncesi durum aynen kabul edildi. Prusya Avrupa'nın ortasında şimdi halk tarafından kahraman ilan edilen 2. Frederick'le büyük, dimdik ayakta kaldı. 7 yıl savaşlarının geriye kalan bölümü İngiltere ile Fransa arasında sömürge ve deniz üstünlüğü mücadelesidir. Adı gibi 7 yıl süren savaş sonucunda Hindistan, Afrika ve Amerika'daki Fransız toprakları İngiltere'nin denetimi altına girdi. Fransa'nın ekonomisinin de dayandığı deniz aşırı topraklarının hemen hemen tümü elinden çıkmak durumundaydı. 1763'te Paris'te imzalanan barış antlaşması, beklenenin aksine Fransa açısından çok ağır hükümler taşımaz. Fransa, Mississippi akarsuyunun doğusundaki Amerika topraklarını ve Kanada'yı İngiltere'ye devretti. Bu akarsuyun batı ve güneyindeki toprakları ise son yıllarda savaşa giren İspanya'ya bıraktı. Böylece Fransa Kuzey Amerika'daki topraklarının tümünü yitirdi. Ama o sırada ekonomik bakımdan Fransa için daha önemli olan Batı Hint adalarındaki Guadeloupe ve Martinique adalarını Afrika'daki tutsak ticaret kolonilerini ve güçlendirmemesi koşuluyla Hindistan'daki liman tesisleri, depo ve ticaret ofislerini elinde tuttu. 7 yıl savaşları dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Prusya, Avusturya'ya karşı varlığını, Almanya'da ikiliğini sürdürdü. Fransa büyük bir yenilgi almasına rağmen ekonomik bir felakete sürüklenmedi. Savaş İngiltere'ye yeni ticaret kanalları açtı. 1755-1785 arasındaki 30 yıllık dönemde İngiltere'nin Amerika ve Doğu ile ticareti 3 kat arttı. Ama İngiltere'nin asıl kazancı stratejik nitelikteydi. Avrupa'da güç dengesi korunmuş, Kuzey Amerika'daki İngiliz yurttaşları Fransız baskısından kurtulmuş ve İngiltere denizlere egemen olmuştu. Amerika ve Hindistan için 1763 barışı çok önemli sonuçlar doğurdu. Meksika'nın kuzeyindeki Amerika, İngilizce konuşan dünyanın bir uzantısı haline geldi. Hindistan'da İngiltere topraklarını genişletme politikasına başlandı. Sonunda Hindistan, İngiliz İmparatorluğu'nun ekonomik sisteminin en önemli parçası ve Hindistan'a giden deniz yolu ve bu yolun kıyı bölgeleri de can damarı haline geldi. Bundan sonra İngiliz dış politikası temelde bu yaşamsal yolun emin ellerde bulunması ve tehditlerden uzak tutulması amacına yönelecektir. 4. Devrimler Dönemi 1776-1848. 1500'lerde başlayan globalleşme süreci 18. yüzyılın ikinci yarısında Amerika kıtasını da içine alacak biçimde genişledi. Ayrıca burada İngiltere'nin 19. yüzyıldaki tartışmasız üstünlüğüne 20. yüzyılın ikinci yarısında rakip çıkacak bir devletin tohumu da atıldı. Kuzey ve Güney kıtalarıyla birlikte tüm Amerikalıların 15. yüzyıldan başlayarak yerleşime açıldığı ve Avrupa insanının buraya Avrupa kültürünü getirip yerleştiği biliniyor. Ama dünya politikasını önce etkileyecek ve sonra belki de biçimlendirecek Amerika Birleşik Devletleri'nin ve güneyde irili ufaklı bir dizi devletin kurulması için 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın ilk yarısını beklemek gerekecektir. Daha önce belirtildiği gibi 13. yüzyılda İngiltere'de başlayan anayasal süreç Avrupa kıtasının geriye kalan bölümlerinde değişik formlar aldıktan sonra koca bir okyanus aşarak Kuzey Amerika kıtasına ulaştı. Burada özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden göç eden ve Avrupa düşünce ve teknolojisine sahip insanlar arasında hem güçlendi hem de değişik biçimler aldı. Bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik gibi üç kavram Amerikan devrimi ile yeni kıtanın kuzeydoğu köşesindeki 13 kolonide iyice yerleşti. 18. yüzyılın sonlarına doğru gerisin geriye Batı Avrupa'ya döndü ve orada Büyük Fransız devrimi ile büyük bir patlamaya yol açtı. O zamana kadar gelişen tüm kavramlar ve yeni örgütlenme biçimleriyle eski rejimin çatışması, ortaya hiçbir coğrafi sınır tanımadan gelişen yayılmacı ve patlayıcı güçler çıkardı. Bunlardan milliyetçilik ve demokrasi dönemin endüstri devrimi ve emperyalizmi ile körüklenerek Batı Avrupa'dan Orta Avrupa'ya, oradan Doğu Avrupa'ya ve Osmanlı Devleti'nden geçerek dünyanın tüm bölgelerine yayılmaya başladı. İşte bu yeni dirik ve patlayıcı değişiklik güçlerinin 18. yüzyıl öncelerinden kalma süreklilik güçleriyle çatışması tüm 19. ve 20. yüzyıl tarihinin bir bakıma özüdür. İngiltere, Batı Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Osmanlı Devleti yoluyla Orta Doğu, 20. yüzyılda ise Asya ve Afrika kıtalarını içine alan ve değişik yerlerde değişik biçimler de gösterse, çıktığı yer ve özü hemen hemen aynı olan bu büyük dönüşüm, globalleşme çeşitli insan topluluklarının kapsamlı global bir sistem içine alınma süreci olarak tanımlanıyorsa, dünyanın globalleşmesini gerçekleştiren temel olgudur. Modern dünya, çağdaş uygarlık, dünya politikası, modern uluslararası sistem ve ilişkiler gibi sürekli kullanılan kavramların da çıkış noktasıdır. A. Amerikan devrimi. 1. Kuzey Amerika'daki İngiliz üstünlüğü. Portekiz ile İspanya, 15. yüzyıla kadar geri giden keşif haklarıyla yeni dünya üzerinde tekelci sömürge iddiasında bulunmuşlardı. Ancak 1580'de İspanya tarafından işgale uğrayınca, yeni dünyada İberik Yarımadası'nın denetimi görevini İspanya yüklenmiştir. 1588'e kadar rakipsiz kalan Büyük İspanyol Armadası, bu tarihte İngiliz donanmasına yenilince İspanya'nın gücü de Portekiz gibi zayıflamıştı. Avrupa'nın yeni güçlenen sömürgeci devletleri Hollanda, Fransa ve İngiltere bir yanda aralarında çatışırlarken öte yanda yeni dünyadaki İspanyol ve Portekiz sömürgelerini teker teker ellerine geçirmeye başladılar. 17. yüzyılda bu üç devlet kendi Amerikan kolonilerini İspanya'ya kabul ettirdikten sonra İngiltere Hollanda'yı denizlerde iki kez yendi ve 1667'de Hollandalıları Kuzey Amerika'dan attı. İngiltere 1688-1763 tarihleri arasında Kuzey Amerika kolonileri üzerindeki denetim yüzünden tam 4 kez Fransa ile savaştı. Bunların tümü önceki bölümlerin konularıydı. Amerika yüzünden savaşa tutuşan Avrupa'nın sömürgeci devletleri, merkantilizmin ekonomik ve siyasal ilkelerinden hareket ettiler. Daha önce görülen merkantilist kurama göre güçlü bir devlet olmanın yolu Amerika'daki gibi koloniler elde etmekten geçmekteydi. Kolonilerle ticaret üzerinde kurulacak tekelle metropol, satın alacağından daha çok satabilir ve böylece uygun bir ticaret dengesiyle zenginleşebilirdi. Üstelik kolonilerle ticaret deniz gücünü de besler ve böyle bir devlet gerek artan zenginlik ve gerekse deniz gücüyle büyüklük yolunda iki önemli anahtarı eline geçirmiş olurdu. Ama Avrupa devletleri böyle bir sömürge imparatorluğunun Avrupa güç dengesini bozacak kadar genişlemesine engelleme üzerinde anlaşmışlardı. Bu yüzden uygulamada merkantilist kuram ile Avrupa güç dengesi ilkesi Avrupa devletleri arasında çatışmaya yol açacak bir nitelik taşımaktaydı. İngiltere'nin Amerika'daki koloniler üzerinde kimin denetim kuracağı sorunundan kökenini alan 7 yıl savaşlarında Fransa'yı yenerek 1763 Paris Antlaşması ile Kuzey Amerika kıtasının hemen hemen tümünü eline geçirdiğini görmüştük. Bu 7 yıl savaşları dünyanın en önemli çatışmalarından biri sayılır. Fransa'nın yenilgisi İngiliz kolonilerini güçlü bir devletin istilası korkusundan kurtarmıştır. İspanya'nın da gücü azaldığına göre artık Kuzey Amerika'da İngiliz kolonilerinin genişlemesini engelleyecek güç kalmamıştı. 7 yıl savaşlarının yarattığı bu yeni güvenlik duygusu, Amerikan devrimine yol açan bağımsızlık ruhunun gelişmesini büyük ölçüde etkilemiştir. 2. Kuzey Amerika halkının ayrıcı özellikleri. Kuzey Amerika'daki İngiliz kolonileri Avrupa tipi toplumun yepyeni topraklar üzerinde ve benzersiz koşullarda örgütlenmesidir. Amerikan bağımsızlık mücadelesi gerçekte İngilizlerin yeni dünyaya getirdikleri ilkelere dayanılarak yürütülmüştür. Kuzey Amerika kolonileri feodal ve mutlakiyetçi bir biçimde değil, liberal bir temele dayanılarak sömürge haline getirilmişlerdi. Kuzey Amerika'ya göç edenler bu kıtanın güneyine göç edenler gibi altın ve elmas bularak zengin olup ülkelerine dönmek hırsıyla değil, dinsel baskıdan, işsizlik ve yoksulluktan kurtulmak, kendilerine özgürce yaşayacakları yepyeni bir ortam yaratmak umuduyla göç etmişlerdi. Daha göç ettikleri sırada kafalarında özgür ve bağımsız bir biçimde yaşama düşünceleri gelişmeye başlamıştı. Ayrıca temelli yerleşmek düşüncesiyle göç ettiklerinden ailelerini de yanlarına alarak yeni topraklara gelmişler, Kuzey Amerika kökenli insanla karışmak gereğini duymamışlardır. Bu durum bütünlüklerini korumada son derece önemli bir etken olmuştur. Üçüncü kasıt, ikinci yüzün sonu.